الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Kıymetli kardeşlerim, yeni bir programda siz Urfalı kardeşlerimle bizleri buluşturan Allah'a hamd ediyor, o şekilde başlıyorum. İnsanın bütün ihtiyaçlarını düşünen, maddi manevi bütün ihtiyaçlarını hesaba katan Allah Azze ve Celle'nin insanın neye bağlanacağını düşünmemiş olması mümkün değil. Çünkü insan eğer başıboş bırakılacak olursa başka şeylere bağlanacaktır. Şeytan önümüze başka seçenekler koyacak. İnsanlar önümüze başka seçenekler koyacak. Ve bu şekilde insan sapacak ve başka şeylere bağlanacaktır. Tarih bunun misalleriyle dolu. Şu anda da bu misalleri görebilirsiniz. Allah'a bağlanmayanların nelere bağlandıklarını görebilirsiniz. İnsan Rabbini hakkıyla takdir edememekte, bağlanması gerektiği kadar bağlanamamakta ve değmeyecek şeylerin peşinden gitmektedir. Malın mülkün peşinden gitmekte, kalbini onlara bağlamakta, makama tapmakta, arzularına, isteklerine tapmakta. Allah'ı hakkıyla takdir edemeyenler başka şeylere bağlanmaktadırlar. Allah'ı koymaları gereken makama koyamayanlar, Allah onlar hakkında buyurur ki وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Allah'ı koymaları gereken makama koyamadılar. Onun ilmini, sanatını, rahmetini, kudretini göremediler. Çünkü bakmadılar. Baksalardı göreceklerdi. Görselerdi daha fazla bakacaklardı. Bakmadılar ki görsünler. Görmediler ki daha fazla baksınlar. Baksınlar ve hayranlıkları daha fazla artsın ve kalplerinde başka bir şeye yer kalmasın. Kalp Allah içindir. Başka şeylerle doldurmaya hakkımız yok. Allah Azze ve Celle kulunun kalbinde başka bir sevgi ve başka bir bağlılığı görmek istemez. Bu evlat sevgisi de olabilir, eş sevgisi de olabilir, mal sevgisi de, makam sevgisi de, şan şöhret sevgisi de olabilir. Allah Azze ve Celle kulunun kalbinde sadece kendini görmek ister. Ona göre kitabını gönderir, kendisini kullarına tanıtır. Allah'ı hakkıyla takdir edemeyenlerin takdir edebilmesi için. Kainata bakmamış, Allah'ı takdir edememiş olanların hiç olmasa Kur'an'a bakması için, hiç olmasa o şekilde takdir etmesi için. Fakat insanoğlu hep başka şeylere bağlandı. Değmeyecek şeylere bağlandı. İnsan dünyanın en şerefli varlığı. Fakat buna rağmen değmeyecek şeylere bağlandı. Halbuki şerefli olan varlık en şerefli olana bağlanmalıydı. En şerefli olan da Allah Azze ve Celle'dir. Kendisinin halifesi olarak yarattığı insanı, Madem ki biz Allah'ın halifesi olarak yaratıldık, o halde sadece kalbimizde o olmalıydı, başka şeylere yer kalmamalıydı. Kalpte başka şeyler olduğu müddetçe, başka şeylere bağlılık duyguları olduğu müddetçe, o kalbe istediğiniz kadar ayet ve hadis atın, orada meyve vermeyecek, filiz açmayacaktır. Kalbin bomboş olması icap eder. Başka bir şeye bağlanmamış olması icap eder. Allah Azze ve Celle'nin o kalbe nurunu koyması buna bağlıdır. Başka bir sevgi gördüğü zaman ona razı olmaz ve nurunu oraya koymaz. Siz lağım suyuyla yarısı dolu olan bir bardağa temiz su koyar mısınız? Lağım suyuyla, pis bir suyla dolu olan bir bardağın içine temiz su koyar mısınız? Siz nasıl ki suya kıymıyorsunuz ve temiz suyu pis suyun üzerine koymuyorsunuz, Allah Azze ve Celle nurunu nasıl koysun? Başka şeylerle dolu olan kalplere, başka şeylere bağlanmış olan kalplere Allah Azze ve Celle nurunu nasıl koysun? Allahu nuru semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin nurudur. Ondan başka nur yoktur. Ve Allah'ın nur vermediğinin de nuru olmaz. O halde insanın kalbinde başka bir şeye yer kalmamalı. Başka şeylere yer olduğu müddetçe Allah nurunu o kalbe koymayacaktır. Allah Azze ve Celle kullarının yalnızca kendisine bağlanmasını ister ve bu onun hakkıdır. Ondan başkası bizi yaratmadı. Ondan başkası rızkımızı vermiyor. Ondan başkası aldığımız havayı, teneffüs ettiğimiz havayı bize vermiyor. Sadece kalbin ona bağlanması onun hakkıdır. Ona bağlanmamış olanlar başka şeylere bağlanacaklar. İdeolojilere bağlanırlar. Allah'a bağlanmayanlar atalarına bağlanırlar. Allah'a bağlanmayanlar nefislerine bağlanırlar. Mekke'nin müşrikleri öyle diyorlardı. Hazreti Peygamber'e bağlanmayan Mekke'nin müşrikleri atalarımızın izinden gidiyoruz diyorlardı. Atalarına bağlanmışlardı. Atalarımızı hangi yol üzerinde bulduysak biz o istikamette gideriz diyorlardı. Halbuki Allah Azze ve Celle onlara cevap veriyordu. Atalarınız yanlış yolda olsa da mı yine mi onların izinden gideceksiniz? Ey Mekke'nin müşrikleri, hakikatte siz atalarınızın izinden de gitmiyorsunuz. Nefsinizin izinden gidiyorsunuz. Ata diyorsunuz. Ataysa işte size ata Hazreti İsmail Aleyhisselam. Onun babası Hazreti İbrahim sizin atanız. Neden onun izinden gitmiyorsunuz da yakın atalarınızın, putperest atalarınızın izinden gidiyorsunuz? Kusay'ın izinden gidiyorsunuz. Abdümenaf'ın izinden gidiyorsunuz. Ondan çok daha evvel olan Hazreti İsmail'i terk ediyorsunuz. Hazreti İbrahim'i terk ediyorsunuz. Ondan da evvel Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı ata olarak görmüyorsunuz ve insanlığın atası Hazreti Adem'i ata olarak görmüyorsunuz, öyle mi? İnsanlar Allah'a bağlanmadıkları zaman bağlanılmaması gereken şeylere bağlanmaya başlarlar. Atalarımızın izinden gidiyoruz derler. Örf ve adetlere bağlanırlar. Halbuki o örf ve adetler belki de müşriklerin örf adetidir. Belki de geçmişte yanlış bir takım örf adetler başlatılmıştır. Dolayısıyla o örflerin değil, Allah'ın göndermiş olduğu peygamberlerin izinden gidileceğine, peygamberlere bağlanılacağına, insanlar daima başka şeylere bağlandılar, kullara bağlandılar, ideolojilere bağlandılar. Fakat peygamberlere bağlanmak istemediler. Neden peygamberlere bağlanmak istemediler? Neden gökteki yıldızı tanrılaştırdılar, ona bağlandıklarını iddia ettiler? Neden kendi elleriyle yapmış oldukları putları tanrılaştırdılar, onlara bağlandıklarını iddia ettiler? Neden putlara bile tapanlar peygamberlere bağlanmak istemediler? Çünkü onlar kendilerine karışılmasını istemiyorlardı. Peygambere bağlanacak olsaydılar, o peygamberin koymuş olduğu kanunlara bağlanmak zorunda kalacaklardı. Kitaba ve peygambere bağlanmak zorunda kalacaklardı. Ona teslimiyet göstermek zorunda kalacaklardı. Halbuki onlar başıboş bir varlık olmak istiyorlardı. Allah Azze ve Celle neyi başıboş bırakmış ki halifem dediği en şerefli varlık olarak yarattığı insanı başıboş bıraksın? Bağlanmak itaat etmenin ötesinde bir kavram. İtaat edebilirsiniz ama bağlanmamış da olabilirsiniz. Bir insan hakkıyla bağlandığı zaman elbette itaat de eder. Ama her itaat eden bağlanmamış olabilir. Her itaat bağlılıktır ama her bağlılık itaat değildir. Bazen insan bağlılık gösterir fakat o meselede itaat edeceği bir şey yoktur. Sadece sevgi manasında bağlılık gösterir. Bağlılık sevmektir. Bağlılık itaat etmektir. Bağlılık teslimiyet göstermektir. Bağlılık insanın onu her şeyden daha üstün tutmasıdır. Bir bakıma ona aşk ile bağlanması, ona aşk duymasıdır. Hazreti Peygamber'e bağlanmak hem onu sevmek, hem ona itaat etmek, hem ona teslimiyet göstermek. Teslimiyet itaat etmenin ötesinde bir kavram. İnsan itaat edebilir ama teslimiyet göstermemiş olabilir. Teslimiyet göstermeden itaat edebilir. Bir asker komutanına itaat eder ama teslimiyet göstermiyor olabilir. İçinden ona buğz ediyor da olabilir, küfrediyor da olabilir. Bu teslimiyet değil, itaattır. Bazen çocuk anasına babasına itaat eder ama aslında gönlünden itaat etmiyor olabilir. Teslimiyette ise gönülden itaat söz konusudur. Gönülden boyun eğmiş olanlar, onlar Allah'a ve Resulüne bağlılık göstermiş ve teslimiyet gösterebilmiş olan kimselerdir. Teslimiyet gösterebilmek, bağlılık gösterebilmek şartsız ve pazarlıksız olunca mümkün olur. Şartlı ve pazarlıklı bir şekilde eğer insan itaat ediyorsa o bağlılık değildir. Şartsız bir şekilde her ne diyorsa onu kabul etmek şeklinde ise, sonuna kadar diyorsa, şuraya kadar demiyorsa, sonuna kadar diyorsa orada bağlılık vardır. Şartsız ve pazarlıksız. O diyorsa öyledir diyebilmek. O mu söyledi, o halde öyledir diye kabul edebilmek bağlılıktır. Severek itaat etmek bağlılıktır. Sorgulamadan itaat etmek bağlılıktır. O söylüyorsa onun söylediğini sorgulamamak, Allah'ın söylediğini, emirlerini sorgulamamak, peygamberin söylediğini sorgulamamak bağlılıktır. İnsanların söylediklerini sorgulayacaklarına, Allah'ın söylediğini, peygamberin söylediğini sorgulamaya kalkarlar. İdeolojileri sorgulayacaklarına, insanların koyduğu kanunları sorgulayacaklarına, şu memleketi ne hale getirdiler, bunları sorgulayacaklarına, dünyayı ne hale getirdiler, hırsızlığı, haksızlığı, namussuzluğu çoğalttılar, uyuşturucuyu, cinayeti, kardeş kavgasını, terörü çoğalttılar, haksız savaşları başlattılar. Bunları sorgulayacaklarına, insanların kafalarından uydurdukları ideolojileri insanlara dayattılar. Allah'ın dünyasında bizim dediğimiz olacak dediler. İnsanlar bunları sorgulamalıdırlar.
Allah'a ve peygamberine bağlı olanlar sorgulaması gereken şeyleri sorgulamalılar. Allah ve peygamberi sorgulanamaz. Allah Azze ve Celle'nin ilminin sonsuz olduğunu kainat ispat eder. Kainattaki sonsuz varlıklar onun kudretinin ve ilminin sonsuzluğunu ispat eder. Dolayısıyla o sorgulanamaz. Hazreti Peygamber'e gelince o da sorgulanamaz. Çünkü o ve ma yantiku anil heva in huve illa vahyun yuha, kendi heva ve hevesinden konuşmaz. Onun söyledikleri ancak bir vahiydir. Dolayısıyla onu da sorgulayamazsınız. Çünkü o kendisinden konuşmamaktadır. Ve bunlar bana ait değil demektedir. Ve Allah da ona itaati emretmektedir. Dolayısıyla insanın peygamberi sorgulaması da mümkün değildir. İnsan Hazreti Peygamber'e ve onun Rabbine ve ona verilen kitaba teslimiyet ile emredilmiş. Bağlılık nedir? Bir asker savaşta vurulmuştu. Onun çok yakın arkadaşı onun yanına yardım etmeye gitmek istedi. Fakat savaş çok şiddetliydi. Siperden başını kaldıranı vuruyorlardı. Komutanına rica etti. Komutanım, ne olursun gidebilir miyim? En yakın arkadaşım da vuruldu. Belki yardım edebilirim. Komutanı dedi ki, evladım, görmüyor musun? Cepheden başını kaldıranı vuruyorlar. Hem o zaten ağır yaralı. Artık onu kurtulması mümkün değil. Ne olursun diye yalvarıyordu asker. O benim en yakın arkadaşımdı diyordu. Ne olursun bana müsaade et. Komutan bu kadar ısrar üzerine müsaade etti. Asker gitti ve geldi. Komutan dedi ki, ne oldu? Öldü komutanım dedi. Ben sana dememiş miydim dedi komutan. O kadar ağır yaralının kurtulması mümkün değil. Ya sen de vurulsaydın, değdi mi gittiğine? Değdi komutanım dedi. Değdi gittiğime. Çünkü bana ölürken son söylediği söz, senin geleceğini biliyordum dedi bana. İşte bu bana yeter. Biz onunla o kadar birbirimize bağlıydık ki, eğer gitmeseydim onun bütün ümidini kırmış olurdum. Gittim ve bana bu sözü söyledi. Artık ölsem de gam yemem. Arkadaşlığımı, dostluğumu gösterdim. Yalancı bir dost olmadığımı gösterdim. Evet, öldü ama bana bu sözü söyleyerek son nefesini teslim etti. Bağlılık bu derece yakın olmaktır. Ölümü göze alabilecek kadar, onun adına ölümü göze alabilecek kadar onu sevmektir. Hazreti Peygamber'e bağlı olmak böyle bir şeydir. Onun sünnetine bu kadar bağlı olabilmek, onun bırakmış olduğu eserine, İslam medeniyetine bu kadar sarılabilmek, Hazreti Peygamber'in davasına sarılabilmek, her şeyin onun altında görmek, davasını her şeyin üzerinde görmek, Hazreti Peygamber'in önüne hiçbir şeyi geçirmemek. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasuli. Ey müminler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ve Allah'ın ve Resulünün önüne başka şeyleri geçirmeyin. La tukaddimu takdim. Takdim hem öne geçmek hem de başkalarını öne geçirmek. Ey müminler, siz Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeye kalkışmayın. Allah ve Resulü bir şey dediği zaman siz başka bir şey demeye kalkışmayın. Onun önüne geçmeyin. Allah ve Resulünün önüne birileri geçmeye kalkarsa, siz Allah'ın ve Resulünün bağlıları olarak onların Allah'ın ve Resulünün önüne geçmelerine müsaade etmeyin. Birileri
Allah bir şey dediği halde başka bir şey demeye kalkarsa, Allah bir kanun koyduğu halde onlar onu kaldırırlar, başka bir kanun koymaya kalkarlarsa, peygamber bir şey dediği halde birileri kalkıp onun koyduğu hükmü kaldırıp kendileri başka hükümler koymaya kalkarlarsa, onlara fırsat vermeyin. La tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasuli. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeye kalkışan o zalimlere de müsaade etmeyin.
Hazreti Peygamber'e bağlılık bu.
Birileri Peygamberimizin önüne geçmeye kalktığı zaman, Allah'ın Resulü bir hüküm koyduğunda, birileri başka bir hüküm koymaya kalktığı zaman, ona müsaade etmemek Peygamber'e bağlı olduğunu ispat etmektir. Sadece Allahümme salli ala seyyidine Muhammed demek değil, sadece ona günde 100 defa, 200 defa, 500 defa salavat getirmek değil. Evet, mümin her gün ona salavat getirir, fakat onun davasını üstlenmemiş olanlar, onun davasını yere düşürmüş olanlar ona ne kadar bağlı olduklarını iddia edebilirler. Herkes peygamberi seviyorum diyebilir, peygambere bağlıyım diyebilir, ama bu iddiada bulunanların hangisi doğrudur ve dürüsttür? Tarihte Rabia Hatun yanına gelen bazı kimselere sormuştu. Kim dürüsttür dedi. İnsanların içerisinde Allah'ı seviyorum, peygamberini seviyorum, ona bağlıyım iddiasında bulunanların içerisinde kim dürüsttür? Herkes bir şeyler söyleyebilir ama kimdir dürüst olan, muhabbetullah'a sahip olduğunu iddia edenler, muhabbetur Resul'e sahip olduğunu iddia edenlerin içinden dürüst olan kimdir? Biri dedi ki, Hasan Basri Hazretleri Rabbinin darbeleri karşısında sabreden adam dürüsttür. Allah'tan bir takım musibetler gelmiş ve o buna sabrediyor. Sabrediyorsa dürüsttür, isyan ediyorsa dürüst değildir. Seviyorum iddiasında dürüst değildir. Daha güzeli söylenmeli dedi. Diğeri söz aldı. Malik bin Dinar dedi ki, Rabbinin darbelerine şükreden adam dürüsttür. Rabbinden bir takım musibetler gelmiş ama o hala şükrediyor. Böyle olan insan Rabbini sevmek konusunda dürüst sayılabilir. Daha güzeli söylenmeli dedi Rabia Hatun. Diğeri söz aldı. Rabbinin darbelerine sevinen adam, Rabbinden bir takım musibetler geldiği halde ona sevinen adam dürüsttür. Daha güzeli olmalı dedi Rabia Hatun. Rabbinden bir takım darbeler gelmiş ve o bunlara seviniyor. Bunu bile beğenmedi Rabia Hatun. Dürüst kimdir o halde, sen söyle dediler. Bizim bildiğimiz bu kadar. Daha güzelini biliyorsan sen söyle dediler. Rabbinin darbelerinin farkında bile olmayan, darbeler geliyor ve geçiyor, farkına bile varmıyor. Çünkü kendisi Rabbi ile meşguldür. Onun dışında bir şeye bağlanmamıştır kalbi ve sadece onu düşündüğü için bir takım musibetlere de uğradığı halde onun farkında bile değildir. Tıpkı Yusuf Aleyhisselam'ı gören kadınlar Yusuf'un güzelliği karşısında ellerindeki bıçaklarla ellerini kesmişlerdi ve farkına varmamışlardı. Çünkü Yusuf'un güzelliği karşısında donmuş kalmışlardı. Nasıl ki Yusuf'u gören kadınlar farkına bile varmadılarsa, ellerini kestiklerinin o musibetin farkına varmadılarsa, Allah'ı seviyorum diyenler de aynı şekilde başlarına gelen musibetlerin farkına bile varmamalıdırlar. böyle tarif ediyordu Rabia Hatun, dürüst olan kimseyi. Hazreti Peygamber'e bağlılıkta dürüst olan kimdir? Ben Peygamber'i seviyorum ve ona bağlıyım diyenlerin hangisi dürüsttür? Peygamber'i rüyasında görmek isteyenler değil. Peygamber'in bir takım kolay sünnetlerine bağlananlar, sakal bırakmak gibi, tırnak kesmek gibi, sünnet namazları kılmak gibi, bir takım kolay sünnetler yapanlar, bunlar iddialarında dürüst sayılmazlar. Hazreti Peygamber'e bağlılık hususunda dürüst olanlar, onlar onun davasını devam ettirenlerdir. Onun mirasına sahip çıkanlardır. Gerçekten ona bağlı olanlar, onun kurduğu medeniyeti yeniden yeryüzünde hakim kılmaya çalışanlardır.
Hazreti Peygamber'e bağlılık hususunda Hazreti Ömer bir gün dedi ki, ya Resulallah, sen o kadar seviyorum ki nefsim hariç, nefsimin dışında sen her şeyden daha çok seviyorum ya Resulallah. Efendimiz dedi ki, olmadı ya Ömer. Böyle olursa imanın kemale ermiş olmaz ya Ömer. Beni nefsinden bile daha çok sevmedikçe iman etmiş olamazsın. Beni nefsinden bile daha çok sevmedikçe, kendinden daha çok beni sevmedikçe, benim bana oklar atıldığı zaman benim önüme siper olmadıkça hakiki imanla iman etmiş olamazsın. Hazreti Ömer bunu duyunca, tamam ya Resulallah dedi, artık seni kendimden, nefsimden bile daha çok seviyorum ya Resulallah. Bundan böyle bu şekilde davranacağım. Efendimiz, şimdi oldu ya Ömer dedi. Şimdi oldu, imanın kemale erdi. Hakiki imanla iman etmiş oldun. Ben içinizden birine kendi ailesinden, malından, mülkünden ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça o kişi hakkıyla iman etmiş olamaz buyuruyordu. Allah Resulü bu kadar net söylüyordu. Bu kendini övmek değildi. Allah onu övüyor. İnsanlar övse ne olur, övmese ne olur? Allah Azze ve Celle ona en büyük makamı vermiş. İnsanlar verse ne olur, vermese ne olur? Ancak Allah Resulü ümmetine hakiki imanın ne olduğunu öğretmek için bunları söylüyordu. Kendini övmek için değil, hakiki imana ulaştırmak istiyordu ümmetini. Allah Azze ve Celle neden peygamberine itaati emrediyor? Neden peygambere ittiba etmeyi emrediyor? Allah da emrediyor bunları. Peygambere bağlanılmazsa, peygamber çok sevilmezse, o zaman onun izinden gidilmez. Çok sevilmediği takdirde ona yardım edilmez. Çok sevilmediği takdirde onun yanında o zor hayata dayanılamaz. O yüzden Allah Resulü onlara bunu öğretiyordu. Onlar onunla beraber mücadele eden dava arkadaşlarıydı. Eğer çok sevmeyecek olsalardı dayanamayacaklardı. Bunu biliyordu. Onlara bunu göstermek istiyordu ve onların makamını yükseltmek istiyordu. Tıpkı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'in makamını yükseltmek istemesi gibi. Oğlum diyordu, rüyamda seni boğazlarken görüyorum. Fenzur mazetara, bak bakalım sen ne diyorsun? Ben seni boğazlayacağım. Allah bana rüyamda böyle emrediyor. Peygamberlerin gördüğü rüya vahiydir. Normal insanların rüyası gibi değil. Ben seni boğazlamak zorundayım evladım. Ancak sana soruyorum. Sen ne diyorsun? Fenzur mazetara. Hazreti İbrahim oğlu İsmail istemeseydi eline bıçağı almayacak mıydı? Alacaktı. Yine kesmeye gayret gösterecekti. Fakat Hazreti İbrahim oğlunun yükselmesini istiyordu.
Oğlu da kendi gibi teslimiyet göstersin ve yükselsin. Ve öyle oldu. Ya ebetif al me tu'mer dedi Hazreti İsmail. Emrolunduğun şeyi yerine getir babacığım. Setecuduni inşallah mine sabirin. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Hazreti İbrahim oğlunu yükseltiyordu bu şekilde. Teslimiyet makamına yükseltiyordu oğlunu. Aynı şekilde peygamberimizde de bunu görüyoruz. Ümmetini yükseltmek istiyor. Ümmetinin nasıl yükseleceğinin yolunu onlara gösteriyor. Ve Kur'an da peygambere teslimiyeti emrediyor. Fela ve rabbik. Hayır, senin Rabbine yemin olsun ki ey Resulüm. Allah Azze ve Celle kendine yemin ediyor. Hayır, senin Rabbine yemin olsun. La yu'minun. Onlar iman etmiş sayılmazlar. İman etmemişlerdir. Her ne kadar iman ettik deseler de iman etmiş sayılmazlar. La yu'minun hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Kendi aralarındaki tartışmalı meselelerde seni hakem yapana kadar, sana başvurana kadar, sümme la yecidû fî enfusihim haracan mimma kadayt. Sonra da senin verdiğin hükümden kalplerinde bir sıkıntı duymayacak hale gelene kadar, ve yusellimu teslime, ve tam bir teslimiyetle teslimiyet gösterene kadar iman etmiş sayılmazlar. Allah Azze ve Celle bir takım iman iddialarını reddediyor. Müslüman olmak başka bir şey, imana ulaşmak başka bir şey. Galetil Arabu emenne. Bedevi Araplar, çöl Arapları iman ettik dediler. Kullem tu'minu velakin kulu eslemne. De ki iman etmediniz ama Müslüman olduk deyiniz. Felemme yedhulul imanu fi kulubikum. Henüz iman kalplerinize girmedi. İleride belki girecek. Hakiki imana belki ileride ulaşabilirsiniz. Ama şu anda kalbinize henüz iman girmedi. Allah Azze ve Celle bazı iman iddialarını reddediyor. Ve onlara bu iman değil buyuruyor. Yemin olsun ki iman etmemişlerdir. Sana bağlanıncaya kadar, senin verdiğin hükümden sıkıntı duymayacak şekilde teslimiyet gösterinceye kadar onlar iman etmemişlerdir. Allah Azze ve Celle peygambere bağlılığın ne demek olduğunu anlatıyor. Peygamber ne hüküm verirse versin, o mu dedi, o halde tamam diyebilmek. İşte bu bağlılıktır. Ne hüküm verirse versin. Peygamber'e neden bağlanacağız? O bir usvetun hasenedir. Kur'an-ı Kerim peygambere, peygamber hakkında sallallahu aleyhi ve sellem usvetun hasene ifadesini kullanır. O sizin için güzel bir örnektir buyurur. Bu ifade Kur'an'da bir tek peygamberimiz ve Hazreti İbrahim için kullanılır. Peygamberimiz de Hazreti İbrahim de usvetun hasene olarak zikredilir. Madem ki usvetun hasenedir, madem ki insanlar için en güzel numunedir, o halde insanlar o yüzden ona bağlanmalıdırlar. Çünkü o numune bir insandır. Ve inneke le'ala hulukin azim. Ey Resulüm, sen yüce bir ahlaka sahipsin. Sen yüce bir ahlaka sahipsin. Bizzat Allah Azze ve Celle peygamberini övüyor. Onu yüceltiyor. Onun ahlakının yüce bir ahlak olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla kim onda tenkit edilecek bir şey bulabilir ki? İşte ondan dolayı ona bağlılık gerekiyor. Ve o insanlar için hayatını ortaya koymuştu. Fedakarlık yapıyordu. Ölümü göze alıyordu. Rahat bir hayatı vardı halbuki. Peygamber olmadan evvel Mekke'nin aslında en rahat insanı sayılırdı. Mekke'nin en zengin kadını Hazreti Hatice annemizle evlenmişti. Çocukları vardı, mutlu bir ailesi vardı. Toplum içerisinde saygın bir insandı. Herkes ona Muhammedül Emin diyordu. Ama o bütün bunlara rağmen rahat etmiyordu. Mutlu olamıyordu. Rahatın içinde rahatsız bir insandı. Çünkü toplumun gidişatından rahatsızdı. Bir şeyler yapmak istiyordu. Ne yapacağını bilemiyordu.
Ve vecedeke dâllen fehede.
Rabbin seni ne yapacağını bilemez bir vaziyette bulmadı mı? Sen toplumun gidişatından rahatsızdın. Yolun bu yol olmadığını biliyordun. Ama doğru yolun da ne olduğunu bulamıyordun. Sen şaşırmış bir vaziyetteydin. Rabbin sana yol göstermedi mi?
Fehede. Allah sana hidayet etmedi mi? Allah Azze ve Celle peygamberimizin durumunu bize anlatıyor.
O milletinin durumundan mutsuz idi. Ne yapacağını da bilemiyordu. Onların ızdırabını çekiyordu.
Ama doğru yolun ne olduğunu da bilmiyordu.
Allah adına hiçbir zaman konuşmadı. Peygamber olana kadar.
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlar için hayatını ortaya koydu.
O rahat hayatından vazgeçti.
O güne kadar kendisine Muhammedül Emin diyenler peygamberliğini ortaya koyduğunda, ey insanlar gelin la ilahe illallah deyin, sadece Allah'a itaat edin, ondan başka ilahınız yok, ondan başka itaat edilecek bir otorite yok.
Bırakın kullara kulluk yapmayı, bırakın başkalarının izinden gitmeyi, gelin sadece Allah'a itaat edin
dediği zaman artık ölümü göze alması gerekiyordu.
Mevcut sistem onun düşmanı oluyordu. Artık onun ölüm fermanını imzalıyorlardı. O güne kadar Muhammedül Emin diyenler artık Muhammedül Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı, sihirbaz diyorlardı. Tükürüyorlardı. O kadar tükürdüler ki bir insan ona atılan tükrüklerle yıkanmak istese yıkanabilir.
O kadar hakaretlere uğradı ki
işte ondan dolayı ümmetinin de ona bağlanması icap eder. O insanların doğruya ulaşabilmesi için dünyaya meydan okuyordu.
O yüzden sevilmek onun hakkıdır. Bağlanılmak onun hakkıdır.
Dünyaya meydan okudu. İnsanlara la ilahe illallah öğretebilmek için dünyaya meydan okuması gerekiyordu. Çünkü dünyada şirk vardı. Kullara kulluk yapılıyordu.
O gün bir insanın çıkıp da la ilahe illallah demesi ölümü göze almakla mümkün oluyordu ancak. İkinci Akabe beyatında Medine'den gelenlerden birkaç kişi Efendimiz'e beyat ediyorlar. Birinci Akabe beyatı, ikinci Akabe beyatı. Birincide 12 kişi kadar, ikincide 75 kişi kadar gelip peygamberimize beyat etmişlerdi. O sırada içlerinden birisi merak etti. Dedi ki ya Resulallah, biz sana beyat ediyoruz. Bey'a kelimesi Arapça'da almak satmak için de kullanılır.
Yani nefsini satmak demek. Biz senin için nefsimizi, canımızı, malımızı, ailemizi ortaya koyacağız demek.
Beyatın manası bu.
Kendimi senin yolunda feda etmeye razıyım demek.
Dediler ki ya Resulallah, biz sana beyat ediyoruz. Fakat bir şey merak ediyoruz. Yarın Müslümanlar çoğalırsa, Mekkeliler iman ederse, seni bugün öldürmeye çalışan aşiretin, senin kendi milletin, bugün seni Mekke'de rahat ettirmeyenler, yarın iman ederlerse mesela, geri Mekke'ye döner misin ya Resulallah?
Bizi bırakır mısın?
Bizim çevremizde bir sürü düşmanlarımız var. Sen bizim liderimiz olmazsan, biz senin için her şeyi göze alacağız ama
Sen bizi yarın geri bırakır Mekke'ye geri dönersen o zaman biz ne yapacağız ya Resulallah?
Efendimiz dedi ki onlar peygambere bağlanıyorlar. Peygamber de onlara bağlanıyor. Dedi ki sizin mezar yeriniz benim mezar yerim olacak. Sizin dostlarınız dostum olacak. Düşmanlarınız da düşmanım olacak. Sizden hiçbir zaman ayrılmayacağım. Siz beni zor günümde bağrınıza basıyorsunuz. Benim aşiretim beni öldürmeye kalkarken siz beni bağrınıza bastınız. Hiçbir zaman bunu unutmayacağım. Ve sizin mezar yeriniz benim mezar yerim olacak.
Hakikaten de öyle oldu. Bu Akabe beyatlerinden sonra yaklaşık 8 sene kadar sonra, 9 sene kadar sonra Mekke fethedildi. Ve sahabeden bazıları belki de merak ettiler. Allah Resulü bize böyle bir söz vermişti. Acaba şimdi Mekke'yi fethedince Mekke'de kalır mı? Medine'ye döner mi? Allah Resulü döndü Medine'sine ve orada da ruhunu teslim etti. Mezarı da evet orada olmuş oldu. Kendisine bağlananlara Hazreti Peygamber de böyle bağlandı. Onlara bağlanmış olanlara
Hazreti Peygamber onlara bağlandıysa elbette ki ümmetinin de onlara ona bağlanması gerekmez mi? Allah Resulüne bağlandılar. Zeyd bin Desine'yi götürdüler öldürmek için Mekke'de. Ebu Sufyan ve birkaç kişi götürdüler Zeyd'i idam edecekler. Ebu Sufyan merak etti. Dedi ki ey Zeyd doğru söyle. Sana bir şey soracağım. Şimdi ister miydin Muhammed senin yerinde olsaydı ve sen onun yerinde olsaydın? İster miydin sen evinde ailenle birlikte olsaydın Muhammed'in burada idamını gerçekleştirseydik? İster miydin doğruyu söyle. Evet diyeceğini zannediyor Ebu Sufyan. Çünkü başına kılıç kalkmış olan bir insan evet diyebilir böyle bir soruya. Ama Allah Resulü'ne o kadar bağlıydı ki sahabesi. Dedi ki vallahi ben istemem ki onun ayağına bir diken batsın ve ben kurtulayım. Ben kurtulacağım ve benim peygamberimin ayağına diken batacak. Vallahi ben buna bile razı olmam, idama razıyım. Ve idam ettiler. Başına kılıç indi. Kafasını gövdesinden ayırdı. Ama o Hazreti Peygamber'e bağlılığını bu şekilde ispat etmiş oldu. Katede anlatıyor. Allah Resulü'nün önünde savaşıyordum diyor. Efendimiz'e diyordum ki ya Resulallah sen benim arkamda dur. Oklar sana değmesin bana değsin. Ok atıldığı zaman peygamberimizin önünde duruyordum, başımı uzatıyordum. O okların ona değmemesi, başıma değmesi için. Ve bir ok geldi tam suratıma. Gözüm önüme düşüverdi. Göz kullesi düşüverdi önüne. Aldım ve Resulullah'ın yanına gittim. Ya Resulallah dedim bu gözüm senin yolunda böyle oldu. Efendimiz o kadar üzüldü ve ağladı ve Allah'a dua etti. Ya Rabbi dedi, senin bu kulun gözünü benim için kaybetti. Senin peygamberin için kaybetti. Senin peygamberine bu kadar bağlı olan bu kulunun gözünü eskisinden daha güzel yap. Ve tuttu o gözü elimden aldı, gözüme yerleştirdi. Bu şekilde Bismillah dedi, yerine yerleştirdi. Ve tekrar görmeye başladım. Hem de eskisinden daha güzel görmeye başladım. Hazreti Peygamber'in bir mucizesi olarak bu olay gerçekleşiyordu. Hazreti Ebu Bekir Sıddık bir seferinde dedi ki ya Resulallah gidelim. Kabe'de İslam'ı haykıralım ya Resulallah. Efendimiz dedi ki daha vakti gelmedi ya Ebu Bekir. Bunu Ömer söylese anlarız da Ebu Bekir'den böyle bir hal ve hareket beklenilmiyor, öyle değil mi? Ama Hazreti Ebu Bekir yerine göre sert olan, yerine göre yumuşak olan dengeli bir insandı. Hazreti Ebu Bekir deyince sadece aklınıza halim selim bir insan gelmesin. Yeri geldiği zaman tek başına insanların karşısına çıkıp hakkı haykırabilen birisiydi. Olsun ya Resulallah dedi, her ne kadar sayımız az olsa bile yine de gidelim ve İslam'ı haykıralım. Gittiler, Efendimiz onun dediğini kabul etti. Gittiler, henüz daha sayıları 38 kişiydi. Ve Efendimizin olduğu yerde normalde Ebu Bekir Sıddık konuşmazdı ama biliyordu ki burada bugün konuşanın başına bir şeyler gelecek. Peygamberinin başına bir şey gelmesin diye kendisi konuşmaya başladı. Ayağa kalktı ve İslam'ı anlattı. Hücum ettiler üzerine. Ayaklarının altına aldılar ve çiğnediler. Üzerine çıkıp üzerinde hopluyorlardı. Bütün vücudu kan revan içinde kaldı. Kandan bir heykele dönüştü. Öldü zannettiler, bıraktılar. Müslümanların gücü yetmiyordu, kurtaramıyorlardı. Ebu Bekir Sıddık'ın aşireti koşarak geldiler. Onlar da Müslüman değillerdi ama akrabalıktan dolayı Ebu Bekir Sıddık'ı kurtarmaya çalıştılar. Onların ellerinden aldılar. Götürdüler, annesine teslim ettiler ve buna iyi bak dediler. Bir şeyler yedirmeye çalış dediler. Ve sonra annesi ona yardımcı oldu. Sonra gözünü açtı. Gözünü açtığı zaman ilk sorduğu şey Resulullah'a ne oldu? Annesi dedi ki oğlum sen daha anlamadın mı? Senin başına gelenler onun yüzünden başına gelmedi mi? Sen hala onu mu soruyorsun? Bir şeyler yedirmeye çalıştı oğluna. Yemiyordu Ebu Bekir Sıddık. Vallahi diyordu, onu görmeden hiçbir şey yemem. Oğlum dedi, ben bilmiyorum Muhammed'e ne oldu. Ebu Bekir Sıddık dedi ki git Ümmü Cemil diye bir kadın var, git ona. Ona sor, o belki bilir. Gitti onun yanına kadıncağız. Dedi ki kızım böyle böyle söylüyor benim oğlum. Sen tanır mısın bu Muhammed'i? Nerede olduğunu, nasıl durumda olduğunu bilir misin? O Müslümandı ama Müslümanlığını gizliyordu. Bu kadın da Müslüman olmadığı için ondan gizlemek zorundaydı. Ben bilmiyorum ama dedi yine de geleyim oğluna bir bakayım dedi. Geldi onunla birlikte. Ebu Bekir Sıddık'ın halini gördü. Ve on böyle yapanlara lanet okuduktan sonra Ebu Bekir Sıddık ona dedi ki Resulullah'a ne oldu? Ümmü Cemil dedi ki burada annen var. Sıddık dedi ki önemli değil, anneme güvenebilirsin. Her ne kadar iman etmemiş olsa da annem bizim sırrımızı muhafaza eder. Söyleyebilirsin. Ümmü Cemil o zaman dedi ki Allah Resulü'nün durumu iyidir. Ona bir şey yapamadılar. Şu anda filan yerdedir. Beni onun yanına götürün dedi Ebu Bekir Sıddık. Bu halde nasıl götürelim seni? Beni götürün diyordu, başka bir şey demiyordu. Götürdüler, kollarına girdiler, onu yürüttüler, Efendimizin olduğu yere götürdüler. Ve Allah Resulü'nü görür görmez onun eteklerine sarıldı, ellerine sarıldı. Ve ya Resulallah dedi, bana ne olduğu önemli değil, sana bir şey olmamış ya, önemli olan bu. Ey Allah'ın Resulü, bana ne olduğunun önemi yok. Önemli olan sana bir şeyin olmamış olması. Bu nasıl bir bağlılık? Bu nasıl bir bağlılık? İşte bu bağlılığın benzerlerini gören, bu saygının ve sevginin benzerlerini gören Urve bin Mes'ud, Hudeybiye anlaşması esnasında peygamberimize olan hürmeti, saygıyı, bağlılığı görünce dedi ki ben bu kadar kral gördüm.
Hiçbirinin bu kadar yüceltildiğini görmedim. Bu kadar kral gördüm. İran kralını gördüm. Ona olan hürmeti gördüm. Bizans kralını gördüm. Yemen kralını gördüm. Birçok kral gördüm. Ama Muhammed'e olan saygının, sevginin hiçbirisine gösterildiğini görmedim. Ne kadar seviliyor, sayılıyor. Halbuki hiç kimseye de zorlamıyor. İnsanlar kendi istekleriyle saygılı davranıyorlar. Halbuki o krallara gösterilen sevgi ve saygının çoğu korkudan kaynaklanıyor. Fakat Muhammed'e gösterilen sevgi ve saygı ona olan gerçek sevgi ve saygıydı. Etrafındaki insanların ona olan sevgisi ve saygısı onun peygamberliğinin delillerindendir. Sahte peygamber olsaydı etrafındakiler bunu anlardı. Bir insan 23 yıl boyunca, hatta 63 yıllık hayatı boyunca diyelim, rol yapamaz ki. Sahte bir peygamber olsa hanımı bunun farkına varmaz mı? Çocukları bunun farkına varmaz mı? En yakın arkadaşları bunun farkına varmaz mı? Savaşta ve barışta her zaman aynı insan. Camide de aynı insan, evinde de aynı insan, geceleyin uyurken de aynı insan. Hiç kimse onda bir yalan ve bir rol görmedi. Savaş esnasında bile adaletten sapmıyordu. Bunu görenler onun hakikaten peygamber olduğunu anlıyorlardı. İbn-i İshak'ta geçen bir rivayete göre peygamberimize gösterilen sevgi ve saygı, ona olan bağlılık nice insanların iman etmesine vesile olmuştur. Birçok kimsenin iman etmesi peygamberimize olan sevgiyi ve saygıyı gördükten sonra olmuştur. Saygı duyuyorlar, seviyorlar, izinden gidiyorlar, ayrılmıyorlar. Urve bin Mesud'un ifadesiyle abdest suyunu bile kapışıyorlardı. O kalktığı zaman kalkıyorlardı. Evine gidene kadar onu saygıyla ayakta bekliyorlardı. Halbuki hiç kimseye böyle bir şey söylememişti. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem yalancı bir peygamber olmuş olsaydı bu kadar sevilir sayılır mıydı? Efendimizin sevildiğine, sayıldığına o kadar çok misal vardır ki, Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh bir gün Mekke'de elinde kılıç dışarı fırlamıştı. Muhammed öldürüldü diye bir ses duydu. Muhammed öldürüldü. Zübeyir bu sesi duyar duymaz yerinde duramadı. Kılıcını aldı ve dışarıya fırladı. Tam o sırada peygamberimizi gördü. Efendimiz dedi ki, ne oldu ya Zübeyir, nereye gidiyorsun? Dedi ki, ya Resulallah, senin öldürüldüğüne dair bir laf işittim. Onun için dışarıya fırladım. Efendimiz dedi ki, doğru olsaydı ne yapacaktın ey Zübeyir? Zübeyir der ki, ya Resulallah, vallahi önüme kim gelseydi devirecektim. Senin sevginden, sana olan bağlılığımdan dolayı kim önüme çıksaydı kafasını uçuracaktım ya Resulallah. Böyle bir sevgiyi kim verebilmiş? Tarihte bu kadar sevilen bir insan gösterin. Uhud Savaşı'nda Müslümanların mağlup olduğuna dair bir haber geldi. Müslümanlar kazanmış oldukları savaşı tekrar kaybettiler. Efendimiz'e küçük bir itaatsizlik yapanların yüzünden Allah Resulü 70 kadar, 50 kadar okçuyu bir yere yerleştirmişti, bir tepeye. Buradan düşman bize saldırmasın dedi. Buradan ayrılmayacaksınız. Buradan ayrılmayacaksınız. Bizim ölülerimizin akbabalar tarafından yendiğini görseniz bile cephenizi bırakmayacaksınız. Bu kadar kesin bir talimat. Savaş bitti zannettiler. Düşman kaçtı çünkü.
ve ganimet toplayalım dediler. Ganimet sevdasına düştüler. Ve bunu fark eden düşman oradan saldırıya geçti. Ve Müslümanlar kazandıkları savaşı kaybettiler. 70 tane şehit verdiler. Küçük bir itaatsizlik. Hazreti Peygamber'e itaat edildiği zaman zaferler elde edildi. Her ne zaman ki küçük bir itaatsizlik yapılsa mutlaka bedeli ağır oldu. Ve kazandığımız savaşı kaybettik. İşte o zaman Medine'ye böyle haber gittim. Savaşı kaybettik ve Peygamberimiz de öldürüldü diye bir ses, bir haber. Bunun üzerine bir kadın cepheye doğru koşuyordu. Devenin üzerinden şehitler geliyordu. Müslümanlar kan revan içerisinde, eller ayaklar kopmuş, 70 tane de şehit verilmiş, herkes bitik bir vaziyette. Geliyorlar kadıncağıza, akrabalarını tek tek saydılar. Bu kimdir? Hazreti Peygamber'e ne oldu diyordu. Devenin üzerinde bir şehit getiriyorlardı. Bu kimdir diyordu. Kocandır dediler. Resulullah'a ne oldu diyordu hala. Bir şehit daha getiriyorlardı. Bu kimdir diye sordu. Babandır dediler. Kadın hala Resulullah'a ne oldu diyordu. Bir şehit daha getirdiler. Bu kimdir dediler. Kardeşindir. Dediler kendisine. O hala Resulullah'a ne oldu diyordu. Ve sonra bir şehit daha getirdiler. Bu kimdir dedi. Bu senin oğlundur dediler. Kadın Resulullah'a ne oldu diyordu. Hala onu soruyordu. Ve sonra ona Resulullah'ı gösterdiler. Koşa koşa gitti Resulullah'ın yanına. Eteklerine sarıldı. Sana bir şey olmadıktan sonra önemi yok ya Resulallah dedi. Sana bir şey olmamış madem gerisinin önemi yok ya Resulallah. Babası şehit, kocası şehit, oğlu şehit, kardeşi şehit. Ancak hiçbirisi Resulullah kadar değerli olamayacağı için sen hayattaysan gerisinin ehemmiyeti yok ya Resulallah. Bu nasıl bir muhabbettir? Bu nasıl bir sevgidir? Böyle bir şey dünyada kime nasip olmuştur? Hangi komutana, hangi lidere, hatta hangi peygambere böyle bir muhabbet hangi peygambere nasip olmuştur? Yıllarca çile çekmişti ama Allah Azza ve Celle ona demişti ki ey Resulüm üzülme, gelecek günler güzel olacak. Ve lesevfe yu'tike rabbuke feterda, Rabbin sana ileride verecek. Hep böyle zayıf kalmayacaksın. İleride güçleneceksin. Ve sen razı olacaksın. Razı olacağın kadar sana verilecek. Sana koca bir ümmet verilecek. وَلَلَاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Gelecek günler bugünden daha güzel olacak. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Senin adını, şanını yükselteceğiz. Bütün dünyada eşhedü enne Muhammeden Resulullah denilecek. Bu şekilde her tarafta senin adın saygıyla, muhabbetle anılacak. Benim adımla birlikte senin adın da zikredilecek. Muhammedur Resulullah denilecek. Muhammed Resul ve Allah kelimeleri bir arada yazılacak. Muhammedur Resulullah. Sana böyle bir şeref verilecek. Resulullah yazılırken Allah'ın adıyla senin makamın Resul ikisi birlikte yazılacak ve sen böyle şerefli olacaksın ey Resulüm. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bu şekilde ümmeti tarafından sevilen sayılan bir insan oldu. Yüce bir ahlaka sahipti. onun çok sevilmesi, çok sayılması, çok namaz kıldığından değildi. Onun çok sevilmesi, sayılması, çok oruç tuttuğundan değildi. Yüz binlerce kez zikrettiğinden değildi. Sakal bıraktığı için değildi. Sünnet namazı kıldığı için değildi. Teheccüd namazına kalktığı için değildi. Onlar onun kendine faydalı. Onlar onun için. O kendi için yapıyordu onları. Ümmeti bundan dolayı onu sevmiş değil. Ümmetinin onu bu kadar sevmiş olması onun makamından ve onun ahlakından kaynaklanıyordu. Allah Azze ve Celle ona öyle bir makam vermişti. Peygamberlik makamı, Allah'ın halifesi olma makamı ve ona yüce bir ahlak vermişti. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmıştı. Hazreti Ayşe'ye sordular, Resulullah'ın ahlakı neydi? Hangi ahlakı vardı ki insanlar onu bu kadar seviyorlardı, sayıyorlardı, bağlanıyorlardı? Dedi ki siz hiç Kur'an okumaz mısınız? Okuruz dediler. İşte onun ahlakı Kur'an ahlakıydı dedi. O Kur'an'da nasıl bir ahlak varsa o ahlaka sahipti. Ondan dolayı seviliyordu. Çünkü Kur'an ahlakı sevdiren bir ahlaktır. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Peygamber'e bağlanmanın elbette ki bir mükafatı olacak. اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهُ Sana beyat edenler var ya ey Resulüm, sana bağlanma sözü verenler var ya ey Resulüm, elini senin eline koyanlar ve sana bağlananlar var ya, onlar aslında Allah'a beyat etmişlerdir. اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهُ Her ne kadar senin eline ellerini koyuyorlarsa da hakikatte onlar Allah ile beyatleşmektedirler. Yedullahi fevka idihim. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Sana beyat edenler var ya, elini senin eline verenler, senin yolunda ölümüne kadar ya Resulallah diyenler var ya, zorlukta ve bollukta, darlıkta ve bollukta, zorlukta ve kolaylıkta her zaman sana itaat etmeye söz veriyoruz diyenler var ya, Akabe'de böyle beyat ettiler. Zorlukta da kolaylıkta da ya Resulallah, bollukta da darlıkta da ya Resulallah, ölümüne kadar ya Resulallah, senin istikametinden ayrılmayacağımıza, senin yolunda mücadele edeceğimize, kendimizi, ailemizi koruduğumuz gibi seni koruyacağımıza sana söz veriyoruz ve kendimizi satıyoruz diyorlardı. Kendimizi, nefsimizi cennet karşılığında satıyoruz Allah'a. İnnemâ yubâyeûnallâh. Aslında onlar Allah'a beyat ediyorlardı. Yedullahi fevka idihim. Allah'ın elleri onların ellerinin üzerindeydi. Onlar peygambere beyat ederlerken görmüyorlardı ama Allah'ın eli onların ellerinin üzerindeydi. Böyle bir şeref. Onun şerefi ve ona beyat edenlerin şerefi. Allah Azze ve Celle buyurur ki, yemin olsun ki o ağacın altında sana beyat edenlerden Allah razı olmuştur. O ağacın altında, o akasya ağacının altında, o beyat-ı rıdvan Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı sırada, o gün oradaki beyat, o beyatta bulunanlar, onlardan Allah razı olmuştur ey Resulüm. Hazreti Peygamber'e bağlanma sözü verenlere mükafat olarak Allah böyle buyuruyor. Sana bağlananlardan Allah razı olmuştur. Hazreti Peygamber'e bağlanmanın mükafatıdır bu. Allah'ın razı olması. Allah böylelerinden razıdır buyuruluyor. Bedir Savaşı'nda Sa'd bin Muaz öyle bir söz söyledi ki sözüyle tarihe geçti. Sa'd bin Muaz dendiği zaman aklımıza hep o sözü gelir. Elbette başka faziletleri de vardır. Ama hepsinden evvel o sözü gelir. Efendimiz Bedir Savaşı'nın başında, savaştan evvel ashabının görüşünü alıyordu. İstişare yapmak sünnet. Allah Resulü'nün kimsenin görüşüne ihtiyacı yok. Ama o ümmetine istişareyi öğretmek istiyordu. Örnek oluyordu ve dedi ki görüşünüzü söyleyin. Kervanı kaçırdık, kervan gitti. Düşman ordusu geliyor. Bizden 3 kat daha fazlalar. 1000 kişilik bir ordu geliyor. Ne yapmamı tavsiye edersiniz? Ebu Bekir kalktı dedi ki emret ya Resulallah. İstediğin gibi emret, çekinme ya Resulallah. Ömer kalktı benzeri şeyler söyledi. Muhacirler kalkıp birkaç kişi böyle şeyler söylediler. Efendimiz hala soruyordu, ne düşünüyorsunuz? Ensardan olanlar, Medineli Müslümanlar anladılar ki Peygamberimiz onları kastediyor. Çünkü muhacirler konuştular. Anladılar ki kendilerini kastediyor. Sa'd bin Muaz onların eski reislerinden kalktı ve dedi ki ya Resulallah, istediğin gibi emret ya Resulallah. Sen herhalde bizi kastediyor olmalısın. İstediğin gibi emret, vallahi sen denize bile girsen biz senin arkandan denize gireriz ya Resulallah.
Tekbir!
Biz Musa'ya söylendiği gibi söylemeyeceğiz sana. Musa'nın ümmeti İsrailoğulları Yahudiler Musa Aleyhisselam'a dediler ki "Fezheb ente ve rabbuke fekatile." Sen ve Rabbin gidin birlikte savaşın. İnne hahuna kaidun. Biz burada oturuyoruz. Biz savaşamayız demişlerdi. Biz sana onların dediği gibi demeyeceğiz. Biz diyoruz ki sana ya Resulallah, sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz de sizinle birlikte savaşacağız. Allah'ın Resulü'nün talebeleri hem bu kadar Allah'a bağlanıyorlardı, hem de onun peygamberine, hem de onun davasına, sen denize girsen arkandan gireriz diyecek kadar, hiçbirimiz geride kalmayız ya Resulallah diyecek kadar, peygambere bağlananlar, bu kadar güçlü bir şekilde bağlanmasaydılar, bu din bu zamana kadar gelmezdi. Bu dinin bu zamana kadar gelebilmesi, o ilk neslin çok sağlam bir bağlılıkla bağlanmış olmasından kaynaklanıyordu. Akabe beyatinde söz veriyorlardı. Ya Resulallah, ölümüne kadar, ya Resulallah, darlıkta bollukta fark etmez. Her zaman senin emrinde olacağız ya Resulallah. Bu şekilde olanlardan Allah razı oluyordu. Ve elbette ki Allah Azze ve Celle bağlılığımızı da deneyecektir. Elbette bağlılıklar denenecektir. Peygamber'e bağlandım diyenlerin ne kadar doğru olduğu, hakikaten bağlanmış mı bağlanmamış mı, Allah Azze ve Celle onları deneyecektir ve denedi. Miraç olayı oldu. Peygamberlik verildikten 11-11,5 sene sonra Efendimiz Miraç'a çıkartıldı ve indi. Mekke'den Filistin topraklarına, Mescid-i Aksa'ya götürüldü. Oradan da gökleri geçti, 7 gök tabakasını geçtikten sonra cenneti ve cehennemi gördü. Allah Azze ve Celle ile konuştu. Ve tekrar geri geldiğinde bunu anlattı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün dedi, bu gece böyle oldu. Sahabeden biri dedi ki ya Resulallah, ne olursun bunu kimseye söyleme. Seni bile kabul etmiyorlar ya Resulallah. Bu söylediğini hiç kabul etmezler ve deli derler, her şeyi söylerler, yalancı derler. Ne olursun bunu kimseye söyleme. Bizim gibi Müslümanlara söylersen söyle ama başkalarına söyleme, alay ederler. Senin peygamberliğini kabul etmiyorlar. Sen diyorsun ki Mescid-i Aksa'ya gittim geldim. Gökleri geçtim, cenneti cehennemi gördüm. Gittim geldim diyorsun. Buna kimse inandıramazsın ya Resulallah. Efendimiz dedi ki vallahi söylerim. Rabbimin bana verdiği nimeti mutlaka söylerim. Gerçek peygamber olduğunun delilidir bu. Sahte peygamberler insanların kabul edebileceği şeyleri söylerler. İnsanların kabul edemeyeceği şeyleri söylemezler. Ama hakiki peygambere gelince onun insanların kabul etmesi etmemesiyle bir alakası yoktur. O sadece kendisine verilenleri söylemekle mükelleftir. Eğer bugün Müslümanlar insanların kabul edebileceği şeyleri söylüyorlarsa, Allah'ın varlığını anlatıyorlar, namazı anlatıyorlar, ahlaklı olmayı anlatıyorlar ama La ilahe illallah'ı anlatmıyorlarsa, insanlar bunu kabul edemezler gibi düşünüyorlarsa samimiyetsizdirler. Samimi olsaydılar evvela anlatmaları gereken meseleyi anlatırlardı. İnsanların kabul etmesi veya etmemesi onların umurunda olmazdı. Ve hem La ilahe illallah insanların kabul edebileceği bir davadır. Aklın ve vicdanın kabul ettiği bir gerçektir. Allah'ın dediği olmalı. Çünkü ondan başka ilah yok. Bunu akıl kabul ediyor. Kainatta bir ilahın olduğu kainattaki düzen ve intizamdan bellidir. Birden fazla ilah olsaydı bu düzen intizam sağlanamazdı. Akıl bunu kabul ediyor. Akıl La ilahe illallah diyor. Vicdan bunu kabul ediyor. Vicdan La ilahe illallah diyor. Evet, madem her şey onundur o halde onun dediği olmalıdır diyor. İnsanın vicdanı bunu kabul ediyor. Bu ceket benimse benim dediğim oluyor. Vicdan bunu kabul ediyor. Bir şeyin sahibi kimse onun dediği olur. Vicdan bunu kabul ediyor. O halde vicdan La ilahe illallah'ı kabul ediyor. O halde neden bunu anlatmıyorlar? Cemaatler, hocalar, tarikatler neden La ilahe illallah üzerinde durmuyorlar? Neden La ilahe illallah Allah'ın varlığı ve birliği şeklinde anlatıyorlar? Neden Allah'ın kanun koyucu sıfatını anlatmıyorlar? Neden onun dediğinin olması gerektiğini anlatmıyorlar? İlahın gerçek manasını neden anlatmıyorlar? Samimi olanlar La ilahe illallah'ı anlatırlar. Hazreti Peygamber vallahi söylerim diyordu. Rabbim bana ne verdiyse söylerim. Çünkü ben kendi namıma konuşmuyorum. Ve benim bir şeyi saklamam caiz olamaz. Ya eyyuher Resul, belliğ me unzile ileyke min Rabbik. Ey Peygamber, sana Rabbinden indirileni tebliğ et, anlat. Ve in lem tef'al fe ma bellagte risalete. Yapmazsan eğer görevini yapmamış olursun. Vallahu yahsimuke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Sen görevini yapmaya devam et. Allah azze ve celle peygamberine söz veriyordu ve sözünü gerçekleştirdi. Bir şey yapamadılar. Sen sana emredileni anlat ey Resulüm. Miraç olayı birçok insan için fitne oldu, imtihan oldu. Gerçekten Hazreti Peygamber'e iman eden ve bağlanmış olanlarla öyle olmayanları ortaya çıkardı. Miraç olayından sonra bazıları dinden döndüler. Mürtet oldular. Dediler ki biz peygamber olduğuna inanmıştık ama sen iyice işi büyüttün. Ta nereye gittim geldim diyorsun. Böyle şey olur mu dediler. Halbuki bir insanın peygamber olduğuna inanmak, Allah tarafından desteklendiğine, onun tarafından vazifelendirildiğine inanmak demektir. Allah tarafından vazifelendirilmiş olan Elbette ki Allah onu istediği şekilde götürür ve getirir. Bundan doğal ne olabilir? Bundan daha basit ne var? Allah bundan çok daha fazlasını yapmıyor mu? Kainata bir bakın. Sonsuz varlıkları yaratmıyor mu? Bu kadar varlıkları yaratanın peygamberini oradan alıp şuraya götürmesi zor mudur? İza kada emran fe innema yekulu lehu kun feyekun. Bir şeyin olmasını istediği zaman sadece ol der olur. Ne var bunda şaşıracak? Ama işte o Miraç olayı peygambere gerçekten bağlanmamış, bağlanmış gibi yapanların gerçek yüzünü ortaya çıkardı ve dinden döndüler. Kıble olayı da böyle imtihan oldu. Efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman 14 ay, bir rivayette 16 ay Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldı. Ve sonra Allah Azze ve Celle kıbleyi değiştirdi, Kabe'ye doğru dön dedi. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجِهْكَ فِي السَّمَاءِ. Senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini görüyoruz. Kıblenin değiştirilmesini istediğini biliyoruz. Peygamberimiz Mescid-i Aksa'ya doğru dönmekten memnun değildi. Çünkü kendisi Kabe'nin çocuğudur. Kabe'ye dönmek istiyordu. Kendisi Hazreti İbrahim'in, İsmail'in torunudur. Onların bina ettiği Kabe'ye doğru dönmek istiyordu. Çünkü ehli kitap alay ediyorlar ve diyorlardı ki Muhammed'in kendi kıblesi yok. Bizim kıblemize doğru dönüyor. Kendi kıblesi yok diyorlardı. Efendimiz o yüzden Mescid-i Haram'a doğru, Kabe'ye doğru dönmek istiyordu. Kabe'nin şerefi Mescid-i Aksa'dan çok daha fazla. Bir hadiste buyurur ki Kabe'de kılınan namaz başka mescitlerde kılınandan 100.000 kat daha üstündür. Benim mescidimde, Medine'deki yani Mescid-i Nebi'de kılınan namaz başka mescitlerdekinden 1000 kat daha üstündür. Mescid-i Aksa'da kılınan namaz başka mescitlerdekinden 500 kat daha üstündür. Mescid-i Aksa'da kılınan 500, Kabe'de kılınan, Mescid-i Haram'da kılınan 100.000. Değeri çok daha fazla yani. O yüzden de Efendimiz Mescid-i Haram'a doğru dönmek istiyordu. Bu saydığım sebeplerden dolayı oraya doğru dönmek istiyordu ama dönmesi mümkün değildi. Çünkü Allah kıbleyi tayin eder ve Allah Azze ve Celle henüz daha kendisine emretmemişti. Müslümanlara bir hedef göstermek için Allah Azze ve Celle 14 ay kadar bir süre Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmasını emretti ve Müslümanların kıblesi olmuş oldu Filistin. Mescid-i Aksa Müslümanlara hedef gösterildi. Ondan sonra Allah Azze ve Celle tekrar kıbleyi Mescid-i Haram'a doğru döndürdü. İşte onunla ilgili ayette قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَحْشِدِ الْحَرَامِ وَحَيْسُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُمْ. Senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini görüyoruz. Rabbin seni razı olacağın bir kıbleye çevirecek. Bundan böyle Mescid-i Haram tarafına doğru dön. Ve senle beraber iman edenler de nerede olursanız olun Kabe'ye doğru dönün. Bu şekilde kıble değişti. Kıblenin değişmesi de bir imtihan oldu. O da bir fitne oldu. Hakikaten bağlananlarla bağlanmayanları ortaya çıkardı. Onunla ilgili ayette buyurur ki وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِيُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Üzerinde bulunmuş olduğun şu kıbleyi çevirmemizin tek bir sebebi var. Kim peygambere tabi olacak, kim de ökçesi üzerinde gerisin geriye dönecek, peygamberi bırakacak
ve böyle peygamber mi olurmuş diyecek. Kıble değişir miymiş diyecek. Halbuki şark da garp da Allah'ındır. Ne fark eder? Allah Azze ve Celle istediği yere döndürür. Ama böyle diyenler olacak. İşte biz onları ortaya çıkarmak için illa lina'leme men yettebi'ur resul, peygambere ittiba eden, ona gerçekten uyan, gerçekten itaat eden ve ona bağlanmış olanı öyle olmayanlardan ayırmak için kıbleyi değiştirdik. Kıblenin değişmesi bir imtihandı. Bu bir fitneydi, bir imtihandı. Herkesin ne olduğunu ortaya çıkartan bir imtihandı. Peygamber'e bağlı olduğunu iddia edenler denenecekler. Hakikaten bağlı mıdırlar, değil midirler? Allah Azze ve Celle ortaya koyacaktır. Bağlananlara, gerçekten bağlananlara böyle mükafatlar varken, bağlanmayı terk etmiş olanlara, terk edenlere gelince başka şeylere bağlanmak zorunda kaldılar ve bu onların medeniyetlerinin son bulmasına sebep oldu. Peygamber'e bağlanmamış olanlar, başka şeylere bağlananlar, başka şeylere bağlanmanın cezasını çektiler, çektik. Kur'an buyuruyordu ki وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى تَحْلُكَةً Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Bu ayetin manasını Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Ve diyor ki bu ayet bizim hakkımızda geldi. Biz İslam bölgeye yayılınca, Arabistan yarımadasına yayılınca dedik ki artık yeter bu kadar çalıştığımız, zaten İslam yayıldı, bundan böyle hurma bahçelerimizi çoğaltalım. Kalplerini başka şeylere bağlıyorlardı artık yavaş yavaş. Bundan böyle hurma bahçelerimizi çoğaltalım, develerimizi çoğaltalım dedik. Allah bu ayeti gönderdi ve vela tulku bi eydikum ile tehluke, kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Yani dünyaya dalmayın. Dünyaya dalarsanız ahireti değil, sadece ahireti değil, dünyanızı da kaybedeceksiniz. Kendinizi tehlikeye atmış olacaksınız. Allah'tan ve Resulünden ayrılıp kalbinize başka sevgileri doldurduğunuz zaman, işte o zaman kendinizi tehlikeye atmış olacaksınız. Başka şeyler kalbinizde yer edince, onlara bağlanınca cezasını çekeceksiniz. Ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu bi kavm yuhibbuhum ve yuhibbunehum ezilletin alel müminin e'izzetin alel kafirin yücahidune fi sebilillah ve la yekafuna levmete laim. Ey müminler, sizden her kim dininden dönerse, dini hayat tarzından, İslam medeniyetinden vazgeçerse, Allah'a ve Resulüne olan bağlılığını bırakır, başka şeylere bağlanırsa, dinden dönmek bütün bu manalara gelir. Din sadece inanç esasları değil, din hayat tarzıdır, din düzen demektir, nizam demektir. Allah'ın nizamından vazgeçerseniz, Allah'ın koyduğu esasları bırakırsanız, her kim içinizden dinden dönerse, İslam medeniyetinden, İslami hayat tarzından vazgeçerse, kanunlarını Avrupa'dan alacak olursa, kanunlarınızı ve esaslarınızı başka yerlerden alırsanız, Allah sizi götürür, yerinize başka bir millet getirir. Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Müminlere karşı alçak gönüllü, Kafirlere karşı izzetli, kınayanların kınamasından korkmayan ve Allah yolundan cihad eden başka bir millet getirir. Allah'tan ve Resulünden uzaklaşanlara verilecek olan ceza sizi götürür, İslam medeniyetini, İslam medeniyetinin esaslarını bırakırsanız sizi götürür, yerinize başka bir millet getirir. Ve onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Ve onlar vazifelerini yerine getirir, cihad ederler. Ve onlar kınayanların da kınamasından korkmazlar. Böyle bir toplum getirir.
Allah Azze ve Celle haber veriyordu kendi sünnetini. Bu sünnetullah değişmez. Bu kanun, kanun değişmez.
Eski ümmetlere tatbik edilen bu kanun bize de tatbik edildi. Biz dini hayat tarzını bırakıp peygambere bağlandığımızı söyledik ama aslında bağlanmadık. Başkalarından aldık kanunlarımızı. Başkalarının kültürünü, sanatını, kanununu, örf adetlerini almaya başladık. Ve sonra başkalarının ideolojilerini, demokrasilerini ve laikliklerini almaya başladık.
Ve işte o zaman bittik. Peygamber'e bağlı olduğumuzu iddia ediyorduk ama aslında durum öyle değildi. Allah'a bağlı olduğumuzu iddia ediyorduk ama durum öyle değildi. Baş taraflarda ifade ettiğim gibi Rabia Hatun'un sözünü hatırlayın. Dürüst kimdir? Allah'ı seviyorum iddiasında bulunabilir herkes. Ama gerçekten seven kimdir? Dürüst kimdir? Aynı şekilde Hazreti Peygamber'e bağlıyım diyenler çok olabilir. Allah'a bağlıyım diyenler olabilir ama hangisi dürüsttür? İslam medeniyetini bırakanlar, başka medeniyetlerin içerisinde yer almaya çalışanlar dürüst olamazlar. Allah'a ve peygamberine bağlılıkları sadece kuru bir laftan ibarettir. Peygambere bağlanmamanın sonucunda ne olur? Allah bir milleti götürür, başka millet getirir. Şereflerini kaybederler, görevlerini kaybederler. Şerefiniz göreviniz kadardır. Göreviniz elinizden alındıysa şerefiniz de alınmış demektir. Ve başka ne olur? Peygamber'e bağlanmayıp başka şeylere bağlananlara başka ne gibi bir ceza verilir? Yeryüzünde medeniyetler çatışması meydana gelir. Medeniyetler çatışması birçok medeniyet olduğu içindir. Medeniyetler çatışmasının önlenebilmesi, medeniyetler ittifakı gibi manasız bir takım projelerle olacak değildir. Yeryüzünde birden fazla medeniyet var olduğu müddetçe medeniyetler çatışması kaçınılmazdır. Çünkü medeniyetleri inançlar meydana getirir ve inançlar ittifak etmezler, birbirlerini reddederler. İman esasları ittifak etmezler. Hazreti İsa ya Allah'tır, ya Allah'ın oğludur, ya peygamberdir. Bunun ortası bulunamaz. İnançlar bir araya gelemez. İnançtan başka bir inanca geçilir. Ama inançlar ittifak edemezler. Hazreti İsa Tanrı'dır ya da Tanrı'nın oğludur dediğiniz zaman Müslüman olamazsınız. Hazreti İsa Aleyhisselam peygamberdir dediğiniz zaman da Hristiyan olamazsınız. Dolayısıyla medeniyetler ittifakı mümkün olmaz. Medeniyetler ittifak etmezler. Birbirlerini reddederler. Çünkü medeniyetler hayat tarzıdır. Ve o hayat tarzları birbirlerini reddeder. Medeniyetler ittifakı mı istiyorlar? Dünyada sulh ve selamet mi istiyorlar? Barış mı istiyorlar? Savaşların bitmesini mi istiyorlar?
medeniyetler diye bir şey kalmamalı. Yeryüzünde bir medeniyet kurulmalı. Bir medeniyet kurulmadan medeniyetler çatışması bitirilemez.
Hangi medeniyet? Hangi milletin meydana getirdiği medeniyet? Amerikan medeniyetini İngiliz kabul etmez. İngiliz medeniyetini Fransız kabul etmez. Türk'ün medeniyetini Arap kabul etmez. Arap'ınkini öbürü kabul etmez. Ne olacak o zaman?
Demek ki yeryüzünde bir medeniyet olmalı ve bir medeniyet olabilmesi için herkesin bir kaynaktan alması gerekir medeniyet esaslarını.
Ve o kaynak Allah'tır. Allah'ın dışındakilere herkes itiraz edebilir.
Araplar bir takım esaslar koysa biz kabul etmeyiz. Biz bazı esaslar koysak İngiliz kabul etmez. İngiliz bazı esaslar koysa Amerikalısı kabul etmez. Ama Allah'tan alınırsa esaslar, bütün dünya onu kabul etmek zorundadır. Çünkü Allah ile eşit olunamaz.
Onun dediğine uymak zorundayız. O halde Allah'a ve peygamberine bağlılık yeryüzünde bir medeniyetin meydana gelmesini sağlar ve bir medeniyet meydana geldiği zaman, medeniyetler kalmadığı zaman çatışma da son bulmuş olur. Peygambere bağlılık yeryüzünde barışın ve selametin kurulabilmesi için şarttır. Başka şeylere bağlılık olduğu zaman kesinlikle çatışmalar bitmeyecektir. Kıymetli kardeşlerim, bugün Hazreti Peygamber'e bağlılıkta ne anlamalıyız? Hazreti Peygamber'e bağlılık dendiği zaman öncelikle aklımıza ilk gelmesi gereken şey onun en temel mesajı olan tevhide bağlılık olmalıdır.
Onun en temel mesajı La ilahe illallah idi.
Ona bağlanmak, onu kabul etmek, Allah'tan başka hiçbir otorite tanımamak. Hazreti Peygamber'in mücadelesi bunun içindi.
Ne Kur'an-ı Kerim ne de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın varlığını ve birliğini anlatmamıştır. Allah'ın varlığını ve birliğini anlatmaya gerek görmemiştir.
Çünkü yeryüzünde her zaman ateist azdır.
Mülhit, ilhat eden, sapmış olan, dinsiz olan her zaman azdır. Ama Allah'ı kabul ettiği halde Allah'a ortak koşanlar her zaman çoktur. O yüzden Kur'an ve bütün peygamberler Allah'ın varlığını, birliğini değil, Allah'tan başka ilahın olmadığını anlatırlar.
Çünkü bilinmeyen odur. Bilineni anlatmanın ne gereği var?
Allah'ın varlığını, birliğini anlatmanın ne gereği var? Eğer toplum Allah'ın varlığını, birliğini biliyorsa ama Allah'tan başka ilahlar ediniyorsa, kanunlarını, esaslarını, hayat nizamını Allah'tan değil de başkalarından alıyorsa bunun üzerinde durulmalıdır. Ve Hazreti Peygamber'e bağlanmanın en temeli budur.
Madem ona bağlandık diyoruz, tevhide bağlanmalıyız. Peygamber'e bağlanmak, peygamberin getirmiş olduğu esaslara bağlanmaktır.
Peygamber'e bağlanmak, onun yeryüzünde gerçekleştirdiği inkılaplara bağlanmaktır. Onun yerleştirmiş olduğu esasları kabul etmektir.
Hazreti Peygamber'e bağlanmak, onun hareket metodunu benimsemektir.
O nasıl bir hareket metodu izliyorsa onun gibi bir hareket metodu izlemektir. O hiçbir zaman taviz vermedi. Hiçbir zaman eğilip bükülmedi. Dimdik durdu. Lastik gibi sünmedi. Bukalemun gibi renkten renge girmedi. Hakikati her zaman söyledi. Ve la ilahe illallah derim, başka da bir şey demem dedi.
Ve hiçbir zaman taviz vermedi.
Peygamber'e bağlananlar peygamberin hareket metoduna bağlanmalıdırlar. onun gibi bir hareket metodu izlemeli, dinlerinden taviz vermemeli, lastik gibi sünmemelidirler.
Peygamber'e bağlanmış olanlar eğitim metodunu peygamberden almalılar. Hazreti Peygamber insanları nasıl eğittiyse onun eğitim metodunu almalılar. Peygamber'e bağlanmış iseler onun gibi eğitmeliler. Peygamberi eğitim metoduna kafa yormalılar. Ona uygun medreseler meydana getirmeliler. Hem kendimizi hem talebelerimizi ona göre eğitmeliyiz. Hazreti Peygamber'e bağlılık budur. Hazreti Peygamber'e bağlılık, onun sünnetlerine bağlılıktır. Sünnet inkarcılarına karşı mücadele etmektir. Bugün öyle insanlar türedi ki, sünneti inkar ediyorlar ve sünnet bize lazım değil diyorlar. Peygamber'e ihtiyacımız yok dercesine, sadece Kur'an bize yeterlidir diyorlar. Hazreti Peygamber böylelerinin geleceğini o zamandan haber veriyordu. Allah'ın Resulüydü. Evet, gaybı bilmiyordu ama Rabbi kendisine bildiriyordu. Buyuruyor ki bir zaman gelecek. Benim bir hadisim bir kimseye ulaşacak ve o diyecek ki ben onu bunu bilmem. Allah'ın kitabını bilirim sadece. Onda helal gördüğümü helal, haram gördüğümü haram kabul ederim. Birisine benim hadisim ulaşacak ve o koltuğuna yaslanmış bir şekilde, saygısız bir şekilde böyle söyleyecek. Bilesiniz ki benim haram kıldığım Allah'ın haram kıldığı gibidir. Ve ben size ehli merkepleri, mut'a nikahını haram kılıyorum. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدْ اَتَاءَ اللّٰهِ Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş demektir. Peygambere itaat, Allah'a itaat olarak Kur'an'da zikrediliyor. Biz peygambere itaat ediyoruz. Neden? Peygamber olduğu için, Allah azze ve celle ona itaat edin dediği için, Allah için, Allah gibi itaat etmiyoruz ona. Peygamber'e itaat, Allah'a olan itaat gibi bir itaat değil. Allah için itaat, Allah azze ve celle öyle emrettiği için itaat. Ya eyyühellezine amenu ati'ullahi ve ati'urrasul. Ey müminler, Allah'a itaat edin ve peygambere de itaat edin. Bunu emreden Allah, biz peygambere itaat ettiğimiz zaman Allah'a itaat etmiş oluyoruz. Biz Allah gibi görerek itaat etmiyoruz. Biz onun insan olduğunu biliyoruz. Etten kemikten yaratıldığını biliyoruz. O da bizim gibi gaybı bilmiyordu. O da bizim gibi aciz bir beşer idi. Kur'an buyurur ki, de ki ene beşerum mislukum. Ben de sizin gibi bir beşerim. Ama bir fark var aramızda. Yuha iley, bana vahy ediliyor, size vahiy gelmiyor. Bizim peygambere itaatimiz Allah emrettiği için. Allah gibi değil, onun Allah gibi sıfatlara sahip olduğunu düşündüğümüzden değil. Her şeyi bilen Allah, peygamber değil, peygamber bilmez. Her şeyi işiten, her şeyi gören, her şeyi bilen, Rezzak olan, gaybı bilen, her şeye kadir olan, Rahman olan, Rahim olan sadece Allah'tır. Peygamberimize Allah'ın makamını vererek ona itaat etmiyoruz. Allah'ın bütün sıfatları kamildir. Bütün sıfatları sonsuzdur. Lehul esma'ül husna. Bütün güzel isimler onundur. Bütün sıfatları tamdır ve kamildir. Her şeyi bilir, bazı şeyleri değil. Her şeyi işitir, bazı şeyleri değil. Her şeye kudreti yeter, bazı şeylere değil. Bütün sıfatları sonsuzdur. Ve bunda Hazreti Peygamber Allah'a ortak değildir. O da bizim gibi bir insandır. Ancak biz ona itaatle emrolunmuşuz.
Biz o yüzden peygambere ibadet etmeyiz. Peygambere itaat ederiz. Peygambere ibadet etmeyiz. Peygambere ittiba ederiz. Ona uyarız. Peygambere ibadet etmeyiz çünkü peygamberin zatı ibadete layık değildir. O da bizim gibi insandır. Hazreti Adem'e meleklerin secde ettirilmesine gelince denilebilir ki Kur'an öyle buyuruyor ve izkunna lil melaiketi iscudu li Adem. Biz meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Burada Allah Azze ve Celle bir peygambere, Hazreti Adem'e, hatta peygamber olmadan evvel Hazreti Adem'e secde etmeyi emrediyor. Evet, Allah Azze ve Celle secde etmeyi emrediyor ama Hazreti Adem kendisi bana secde edin deseydi kafir olmuş olurdu. Hazreti Adem kendisine secde istemedi. Allah Azze ve Celle ona secde edilmesini emretti. Ve o secde ibadet maksatlı bir secde değildi. Saygı ve sevgi ve selamlama maksatlı bir secdeydi. Dolayısıyla Hazreti Adem'e meleklerin secde etmesi, meleklerin Adem'e ibadet etmesi değil, selam vermesi ve hürmet etmesi demekti. Çünkü Hazreti Adem ilah değildi. Ve Adem'e yapılan secde Allah'ın emriyle olduğu için caiz oluyordu. Başka türlü caiz olamaz. Peygamber'e itaat ederiz. İhtisamu bis sünne. Peygamberin sünnetine sarılmak. İhtisam sarılmak demek, tutmak demek. Hazreti Peygamber benim sünnetime sarılın buyuruyor. Benden sonra yaşayanlar çok ihtilaflar görecekler, kargaşa görecekler. O döneme ulaştığınız zaman size benim sünnetimi tavsiye ederim ve Raşid halifelerimin sünnetini tavsiye ederim. Onların sünnetine, benim sünnetime sımsıkı sarılın, dişlerinizle sıkı sıkıya tutunun. Ben bilesiniz ki buyuruyor. Benden sonra yeni şeyler icat edecekler. Kullu muhdesin bid'a. Her bir sonradan çıkan şey bid'attır. Ve kullu bid'a dalale. Ve bütün bid'atler de sapıklıktır. Ve kullu dalale finnar. Bütün sapmalar da ateştedir. Hazreti Peygamber'e bağlılık, onun sünnetlerine sarılmak demektir. Bid'atlere karşı mücadele vermek demektir. Hem inanç esaslarında bid'atler var, hem amelde bid'atler var. Bütün bu bid'atlere karşı mücadele vermek demektir. Hazreti Peygamber'e bağlanmak, onun sünnetine bağlanmak, onu ilahlaştırmadan, onu bir insan olarak görerek, ama Hazreti Peygamber hangi meselede bir hüküm koyduysa o bizi bağlayıcıdır. İster iman esaslarıyla ilgili bir şey söylesin, ister namaz zekat gibi ibadetlerle ilgili bir şey söylesin, ister alışveriş gibi muamelatla ilgili meselelerle ilgili bir şey söylesin, ister nikah ve talak gibi miras gibi meselelerle ilgili bir şey söylesin, ister savaşla ilgili barışla ilgili bir kanun koysun, hepsi de ümmeti bağlayıcıdır. Bağlamayan nedir? Hazreti Peygamber'e uymamamız caiz olan ne vardır? Sadece ve sadece onun oturması, kalkması, uyuması gibi bir takım hal ve hareketleri insan olmanın gereği olarak yaptığı, yemek yemesi gibi, yıkanması gibi insan olmanın gereği olarak yaptıkları ve bir de dünyevi işlerle ilgili tarım gibi, ziraatçılık gibi bir takım meselelerde koyduğu hükümler ve söyledikleri ümmetini bağlayıcı değildir. Onun dışındakiler ümmetini bağlar. Eğer emrettiyse onun yaptığı şey veya söylediği şey farz demektir. El emru lil vücub, eğer emrediyorsa farz kılıyor demektir. Eğer tavsiye ediyorsa o şey mendup oluyor, müstehap oluyor demektir. Eğer bir şey demiyorsa o zaman mübah demektir. Ve bizi bağlayıcıdır. Hazreti Peygamber'in dedikleri, yaptıkları veya kendi yanında yapılmış ve kendisinin sessiz kaldığı takriri sünnetler hepsi de bizi bağlayıcıdır. Sadece insan olarak yaptıkları herkesin yemesi gibi yemek yerdi, uyuması gibi uyurdu. Bunun gibi şeylere sünnet denilmez, ümmeti bağlamaz ve bir seferinde hurma ağaçlarının aşılandığını görmüştü Efendimiz. Neden bunlar aşılıyorsunuz ki dedi. Sahabeden bazıları da bunun vahiy olduğunu zannettiler ve Allah Azze ve Celle'nin aşılamayı yasakladığını zannettiler. Peygamberimizin bunu kastettiğini zannettiler ve o sene hurmaları aşılamadılar. Aşılamayınca ürün vermedi. Efendimiz'e gelip dediler ki ya Resulallah sen böyle dedin, bu hurmaları neden aşılıyorsunuz ki dedin, aşılamasanız olmaz mı ki dedin, biz de aşılamadık ve verim alamadık. Efendimiz dedi ki o benim sadece bir insan olarak görüşümdü. Siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz. Tarım gibi işleri, kaportacılık gibi, marangozluk gibi, terzilik gibi, bunun gibi meseleler kastediliyor. Yoksa devlet idaresi gibi, muamelat gibi, alışveriş gibi, nikah gibi, talak gibi, devletler arası anlaşmalar gibi bir takım meseleleri kastetmiyor Allah Resulü. Onlar, evet onlar da dünya işidir ama Hazreti Peygamber o meselelerde hüküm koymuştur. Dinle dünyayı ayırmamıştır. Sadece onun katında ayrılan mesleklerdir, zanaatlardır. Zanaatlarla ilgili bir şey söylediği zaman onu sünnet olarak görmeyebiliriz. Efendimiz orada bir insan olarak konuşmuş olabilir. Ama onun dışında Allah Resulü hangi meselede olursa olsun, ister iman, ister ibadet, ister ahlak, ister karı koca, ister nikah, talak, ister miras, ister ceza hukuku, ister alışveriş, aklınıza her ne geliyorsa Resulullah bir hüküm koyduğu zaman bütün ümmetini bağlayıcıdır. Hazreti Peygamber'e bağlı olmak bu demektir. Peygamberimizi saf dışı etmek isteyenler, Kur'an-ı Kerim buyuruyor, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah Azze ve Celle peygambere uymayı emrediyor. Peygambere imanı değil sadece. Sadece iman ile mükellef değiliz. Peygambere uymayı kabul etmek, ona o şekilde iman etmek, peygambere uymak zorundayım diyerek iman etmek, buna iman etmek zorundayız. Peygamberin peygamberliğini kabul etmek yeterli değil. Peygambere uymayı kabul etmek, ona bu şekilde iman etmek, ona uymak zorundayım diyerek iman etmek. İmandan imana fark var. İmanın kabul olması için böyle olması gerekiyor. Peygambere ittibayı kabul etmek, sadece peygamber olduğunu kabul etmek değil. Allah Azze ve Celle Allah'ı seviyorsanız bana uyun de. Eğer uyarsanız ne olur? Yuhibbukumullah, Allah da sizi sever. Ve yaghfir lekum zunubekum, ve sizin günahlarınızı bağışlar. Peygambere uymanın mükafatı, peygambere bağlanmanın mükafatı, siz peygambere ittiba ederseniz, Allah'ı sevdiğinizden dolayı peygambere uyarsanız Allah da sizi sever ve günahlarınızı bağışlar. Allah Azze ve Celle peygambere bağlanmanın sonucunu bize açıklıyor. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Peygamber'e bağlılığı engelleyebilmek için çeşit çeşit entrikalar, tuzaklar hazırlanıyor ve Ne bilelim onun hadisleridir diyorlar. Sünnet inkarcıları, mezhep inkarcıları gibi ne bilelim diyorlar bu sözlerin ona ait olduğunu. Bilmiyorsan bilene sorarsın. Her meselenin uzmanı var. Matematikte bilene soruyorsun, fizikte, kimyada, her ilim dalında, tıpta, astronomide, her alanda, her işin uzmanı var ve tahtada hoca sana anlatıyor. Sen de kabul ediyorsun. Bu meseleye gelince mi inanamıyorsun? Muhaddisler var. Muhaddisler ne için var? Hadis olanla olmayanı ayırt etmek için. Onlar ayırmışlar uydurma hadislerle sahih hadisleri, uzmanları ayırmışlar. Neden kabul etmek istemiyorlar? Neden peygambere bağlılığı istemiyorlar?
Peygambere bağlılığı kaldıracaklar ki özgürleşecekler. Peygambere bağlılığı kaldıracaklar ki bu anlayışı kıracaklar ki hadislere karşı şüpheler meydana getirecekler ki böylece peygambere bağlılık gereksiz bir iş gibi görülecek. Bir kısmı da peygamberi ilah makamına çıkartıyor. Allah ile adeta denk görecek hale getiriyor. Öyle laflar söylüyor ki peygamber midir ilah mıdır anlayamazsınız. Öyle yüceltiyor. Bunlar iyilik yaptıklarını zannetmesinler. Bu kadar yüceltilen bir peygamber, Allah ile denk hale getirilen, Allah gibi her şeyi bildiğine inanılan, her şeye kudretinin yeteceğine inanılan, herkesin sonunun ne olacağını bildiğine inanılan, gaybı bildiğine inanılan bir peygamber, anlayışı peygambere iyilik değildir. Böyle bir peygamber anlayışı insanları peygambere uyamayız gibi bir anlayışa sevk eder. Madem ki o böyle birisi, o halde biz onun gibi olamayız derler ve onu örnek almazlar. Bu peygambere iyilik değildir. Peygamberi ilah makamına çıkarmak, onun insanlar tarafından örnek alınmamasına sebep olur. Peygamberi normal insan seviyesine indirmek, bizim gibi normal birisi düzeyine indirmek, ona vahyin geldiğini, Kur'an dışında da vahiylerin geldiğini inkar etmek, peygambere uymayı gereksiz gösterir. Madem ki bizim gibi, o halde ona uymaya gerek yok gibi bir mana çıkar. O yüzden nasılsa öyle. Hem o İlah mertebesine yükseltilmeyecek, kul olarak görülecek, hem de en güzel kul, bizden çok daha fazla Allah'a kulluk yapan bir kul, kul olarak görülecek ama normal insanlar gibi değil. Elbette gaybı bilmez, elbette kudreti yok, o da aciz, elbette o da ölür, elbette o da yemek yemek zorundadır. Ama bütün bunlara rağmen o ittiba edilmesi gereken, emirlerine uyulması gereken birisidir. Allah Azze ve Celle bütün meseleleri kitabında anlatmamıştır. Peygamberine bırakmıştır. Kitaptaki hükümlerin açıklanmasını peygamberine bırakmıştır. Siz Kur'an'a göre namaz bile kılamazsınız. Kur'an'a göre oruç bile tutamazsınız. Kur'an'a göre zekat veremezsiniz. Kur'an'a göre hac yapamazsınız. Kur'an'a göre evlenemezsiniz, boşanamazsınız. Siz bunların detaylarını Kur'an'da bulamazsınız. Kur'an-ı Kerim وَاَقِيمُ الصَّلَهُ وَاَتُوا الزَّكَانُ buyurur. Namazı kılın, zekatı verin, o kadar. Detayını söylemez, detayını peygambere bırakır. Peygamberimiz buyuruyor ki benden alın. Namazı benim kıldığım gibi kılın. Haccın farzlarını benden öğrenin. Haccın nasıl yapılacağını benden alın. Allah Azze ve Celle o yüzden peygambere bağlanmayı emrediyor. Yalnız Kur'an demiyor. Yalnız Kur'an deseydi Kur'an'ın çok daha büyük bir kitap olması gerekecekti. Kur'an bütün meseleleri açıklasaydı o zaman on binlerce sayfalık bir kitap olması gerekirdi. O zaman esas mesaj arada kaybolurdu. Kur'an'ın geliş gayesi unutulurdu.
on binlerce sayfanın arasında namazla, zekatla, oruçla ilgili on binlerce mesele, nikahla, talakla, mirasla, muamelatla ilgili, cezalarla ilgili, hırsızlıkla, zinayla, kumarla ilgili on binlerce meselenin hepsi eğer Kur'an'da detaylı bir şekilde olsaydı esas mesajı kaybederdik. O yüzden Allah Azze ve Celle ana mesajı kaybetmeyelim diye kitabını kısa bir kitap olarak gönderdi. Ama gerisini de Hazreti Peygamber'den alalım diye peygambere itaat etmeyi emretti. Kıymetli kardeşlerim, son olarak şu noktaya temas edip bitirelim. Allah Azze ve Celle peygamberine bağlanmayı emrediyorsa bugün bizim için bunun ifade ettiği mana Hazreti Peygamber'in davasını yürütmektir. Hazreti Peygamber'in bize bırakmış olduğu medeniyeti yeniden ihya etmektir. Onun medeniyetini yeniden kurmak gayretini göstermeyenler peygambere bağlı olduklarını ne kadar iddia ederlerse etsinler, onun sancağının yerden kaldırmaya çalışmayanlar, yeniden İslam medeniyetini kurmak için mücadele sahasına atılmayanlar, mücadeleyi tribünlerden seyredenler, seyirci olanlar, Hazreti Peygamber'in davasını omuzlamayanlar, ona bağlı olduklarını ne kadar söylerlerse söylesinler kabul edilmeyecektir. Peygamber'e bağlılık onun medeniyetini yeniden ihya etmektir. Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'e gerçekten bağlı olanlardan olmayı bizlere nasip eylesin. Onun medeniyetini yeniden yeryüzünde kurmak için gayret gösterenlerden ve gerçekten ona bağlı olanlardan olmayı nasip eylesin. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim.